Tekrar serimizden devam ediyoruz. Geçtiğimiz pazar günleri İsa'nın diğer benim sözleriyle ilgili öğreniyorduk. Hatırladın mı? Yani yaşam ekmeği benim. Ben dünyanın ışığım. Ben koyunun kapısıyım. Ve ben iyi çobanım. Bugünkü sözü ise ben gerçek asmayım. Bu söz İncil'deki Yuhanna 15. bölümünde bulunur. İsa öğrencilerle Fısa bayramını kutlayıp onlara ölümünden önce son sözlerini söyledi. Bu nedenle çok dikkat etmeliyiz. Çok ciddi ve önemli bir öğretiştir bu. 13. bölümde İsa öğrencilerini ayaklarını yıkarak birbirine hizmet etmeleri gerektiğini örnek olarak gösterdi. 14. bölümde İsa öğrencilere Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Size yer hazırlamaya gidiyorum. Yol gerçek ve yaşam benim dedi. Bunu söyleyerek İsa'nın kendisini öldüreceğini ve ona iman ederek kurtuluş yolunu açılacağını anlattı. Şimdi Yuhanna 15. bölüme geldik ve Fuat bizim için oku.
Evet. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizlerim. Size söylediğim sözler sizi şimdiden temiz, siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın. Ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım. Siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. Babam çok meyve vermeniz de yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.
Amin. Çok çok harika ve etkili bir bölüm. İçinde çok şey var. Ama bugün daha çok ile ilk beş ayete odaklanacağız. Kutsal kitapta birçok defa Tanrı'nın halkıya bir üzüm asması ya da bir bağ gibi olduğu simgeleniyor. İsa'yı duyan herkes bunu bilirdi. Mesela Tanrı hakkında 80. mezmur şöyle yazıldı. Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin. Uluslara kovup onu diktin. Onun için toprağı hazırladın. 40 salda bütün ülkeye yayıldı. Bunu John'dan öğreniyoruz değil mi? Tanrı onun halkı bir asma çubuğu gibi Musa aracılığıyla Mısır'dan kurtardı, yeni bir ülkeye götürüp dikti insanlar halkı. Bu asma yani İsrail ülkeye yayıldı. Ne var ki Tanrı'nın halkı tekrar isyan edip Rab'be itaat etmedi ve eski ahitte birkaç defa da bu bağ ölümsüz bir şekilde tesvir edildi. Örneğin Yeşaya 5. bölüm şöyle dedi. Toprağa verimli bir tepede sevgilimin bir bağ vardı. toprağı beleyip taşları ayıkladı. Seçmey asmalar dikip orta yere bir gözcüğü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanlı üzüm verdi. İsrail Tanrı'yı dinlemeyerek yabanlı üzüm verdi. Gerçek güzel üzüm vermedi. Faydasız sahte bir asma oldu. Bu yüzden İsa şöyle dedi, aksine ben gerçek asmayım. Artık Tanrı'nın gerçek asması İsa oldu. Ama daha sava, İsa'ya iman edip İsa'da kalanla bu gerçek asmada İsa'yla birleşiyor. İsrail, İsa'yı reddettiği için Tanrı yeni bir halk oluşturdu. Hala oluşturuyor. Tanrı sahte yabanlı asmaya söktü, gerçek asmaya dikti. Baba Tanrı da bağcıdır. Artık çubukla sadece bir ırktan, bir ulustan gelemezdi. Her oymaktan, her dilden, her halktan gelecekti. İşte Mesih'in bedeni. İsa Mesih'in büyük ebedi kilisesidir. Ve biz bunun bir parçasıyız. İsa dedi ki, ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Her meyve vereni de daha çok versin diye budayıp temizler. So, iki farklı çeşit çubuk var. Meyve vermeyenler ve meyve verenler. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bu imkansız. Çünkü hayat kökten bitki özüyle geliyor. Kök hayatın kaynağıdır. Su ve besin maddeleri kökten geliyor. Asmada kalmayan çubuk sadece bir parça odun. Hiçbir meyve üretemiyor. Bu faydasız ölü bir çubuk ve bağcı onu ateşe atıp yakar. O zaman meyve vermeyen çubuklar kimleri simgeliyor? Onlar gerçek Hristiyanlar, yani İsa'yı takip edenler değil. Kiliseye her zaman gelebilirler, Tanrı'ya var olduğuna inanabilirler. İncil hakkında çok şey bilebilirler, bile çok güzel dualar edebilirler. Ama İsa'yla bir bağlantı kurmuyorlar. İsa'yla gerçek bir ilişkileri yok. Aksine meyve veren çubuklar asmada kalıp kökten su ve besin maddelerini alıyorlar. Bunlar gerçek imanlıları simgeliyor. İsa'yla gerçek bir bağlantı var ve ruhsal yaşam İsa'dan onlara akıyor. Peki, şimdi budayı temizlemeye geldik. İngiltere'de makasımız vardı. Maalesef burada bahçemiz olmadığı için gerek yok. Neden bağcı bunu kullanıyor biliyor musunuz? Graham Üniversitesi'de tarımsal botanik okudu. O bilmeli bağcılar bağlara hiçbir şey yapamazsa doğal olarak daha fazla filizlerle yapraklar çıkaracak. Lakin bağca bitki bütün gücüyle meyve versin diye gereksiz filizlerden, yapraklardan onu budayıp temizliyor. Bu yüzden Tanrı bizi budayıp temizliyor. Biraz tuhaf değil mi? Tanrı bizi budayıp. Biraz acayip çekiyor belki. Bu ne demek? İncil'den iki farklı örnek açıklamak aklıma geldi. Birinci örnek bir sporcu. Yarışı kazanması için koşucunun çok egzersiz yapması gerekiyor. Muhtemelen kötü alışkanlıkları bırakmalı. Hem de yarışa odaklansın diye bazen iyi şeyler bile bir yana bırakmalı. Bunun yerine çaba göstermeli, yarışı kazanmasını kendini adamalı. Tanrı bizim antrenörümüz. Biz koşucu. Her bir faydalı şey yapmamızı istiyor. Her bir faydasız şey bırakmamızı istiyor. İncil'de İbraniler bölüm çok iyi bir ayet var bunun hakkında. Biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım. Ve önümüze konan yarışa sabırla koşalım. Gözümüzü inanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. İkinci örnek kutsal kitaptan gümüş ya da altın arıtıcı kişinin ateşi diye. Arıtıcı ateşte gümüşü altına eritip temizliyor gibi Tanrı bizi deneyip arındırıyor. Böylece imanımızı sunuyor. O zaman Tanrı nasıl bizi budayıp temizliyor? Ana araçlarından birisi bu. Tanrı bizimle konuşarak. En doğru yolu ve aynı zamanda kötü davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı bize göster. Başka bir araç ise yaşadığımız sıkıntılar ve dertler. Yakup 1. bölümden okuyayım. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz zaman bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanımızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksik olmayan, olgun ve yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliği erişsin. Yaşadığımız denemeler ve sıkıntılar hem bir sınav hem bir fırsat büyümek için. Acılarımızda kimi ya da neye güveneceğiz? Kendi gücümüz mü? Kendi aklımız mı? Kendi paramız mı? Yoksa Rab'be yaklaşıp yalvaracağız mı? Fırtınada kimi çağıracağız? Ne olursa olsun Rab bizimle ve bizi asla terk edemez. Buna tanıklık edebilirim. Hepimiz gibi ben de sıkıntılar hayatımda yaşıyordum. 1987 yılında yaşadığımız en zor zamanlardan biri. İntihar etmesinden dolayı eniştemi kaybettik. Ablama çok yakındım. Hala yakınım. Sadece 1,5 yaş farkımız var. O zamanlar bizim iki çocuğumuz vardı ve ablamın da 17 aylık küçük bir oğlu vardı ve tabii çok acı çekiyorduk. Anlayamayacağım şey, çok şey vardı. Rabbin neden buna izin verdiğini düşünüp Rabbime sordum. Ama bunu anlamadığım halde biliyordum ki Rab iyiydi. Rab güvenilir. Ona tapınıp güvendim. Biliyorum ki bazılarınız ciddi hastalıkları yaşadınız. Başka sıkıntıları yaşadınız. Ve şöyle acı zamanlarda Rab'be yaklaşıp güvendiniz. İsa bize bir vaat verdi İncil'de. Yuhanna 17. bölüm. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyaya yendim. Amin. Rab'be imanımız kalırsa sınava geçeceğiz. Ve imanımız daha güçlü olacak. Hatırlayalım, gökteki babamız asmanın bağcıdı. O güçlü ve hikmetli, o bizi tamamen tanıyor ve çok çok seviyor. Ona güvenebiliriz. Amin. Şimdi meyveyle konuşalım. Her ağaç kendi tür meyvesini veriyor, değil mi? Mesela elma ağaçları elmalar veriyor. Portakal ağaçları portakallar veriyor. Matta 7. bölüm şöyle dedi. İsa bunu dedi. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve veriyor. Kötü ağaç ise kötü meyve veriyor. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İmkansız. Ağaçtan meyvesinden bellidir. İsa gerçek asmadır. İsa iyi bir ağaçsa iyi meyve veriyor. İsa'nın meyvesi İsa'ya benzer. İsa nasılsa meyvesi öyledir. İncil'de okudunuz mu? İsa'nın karakterinin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Elçi Yuhanna şöyle dedi. Söz insan olup aramızda yaşadı. Babadan gelen lütuf ve gerçekli dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Bu İsa. Ve İsa dedi. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyun durumu yüklenin. Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. İsa merhametli, sevgi dolu, lütuf ve gerçekli dolu. O yumuşak huylu, alçak gönüllü. O zaman biz İsa'da olup kalırsak aynı meyveyi vereceğiz. Kutsal ruh aynı iyi meyveyi bizde üretecek. Galatyalılar 5. bölümünde bu meyveden yine bahsediyor. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Hepimiz bu meyveyi vererek İsa'ya ait olduğumuzu gösterebiliriz. Aynı zamanda meyve vermek, çoğalmak anlamına geliyor. İsa'da kalırsak yeni hayat getiriyor. Müjde paylaşarak, insanları severek, dünyaya İşi getirerek hem kardeşlerimizi etkileriz hem de daha fazla insanlara İsa'ya getirebiliriz. Tanrı'nın egemenliği çoğalacak. Şimdi devam edelim. Üçüncü ayetini okuyayım. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Ben de kalın, ben de siz de kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de ben de kalmazsınız, meyve vermezsiniz. Ben asmayım. Siz çubuklarsınız. Ben de kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve veriyor. Ben siz hiçbir şey yapamazsınız. İsa öğrencilere şimdiden temizsiniz dedi. Bizim de İsa'ya Rab ve kurtarıcı olduğuna iman ettiğimiz anda günahlarımız ve utançlarımız silindi. Bitti. İsa'nın ölümü ve diriliş sayesinde Tanrı bizi temizleyip akladı. Yeni bir hayat aldık ve İsa'da olduk. İman yoluyla lütufla kurtulduk. Bizim başarımız değil, Tanrı'nın amanıdır. Gerçek asmanının çubukları olduk. Artık İsa'da kalırsak meyve veririz. İsa'da lütufla başladık. Lütufla da devam etmeliyiz. Başka bir yol yok. İsa'da kalmazsak meyve veremeyiz ve hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey. Düşünün. İsa'sız bizim yaptığımız her şey anlamsız ve faydasızdı. Sonunda bu faydasız şeyler bir parça odun gibi ateşe atılacak. İsa Mesih gerçek asma bizim kaynımız, gücümüzdür. Yaşam ekmeğimiz. Mesih'siz sonsuza kadar devam eden hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman İsa'da kalalım. Ve meyveyi verelim. Ama İsa'da nasıl kalabiliriz? Ne demek? İsa'yla olan ilişkimizi derinleştirmeliyiz. Her ilişki gibi Tanrı'yla olan ilişkimiz birkaç önemli şey yaparak derinleşecek. Mesela zaman geçirecek. Onunla konuşarak, onu dinleyerek, onu severek ve ona itaat ederek. Pratik olarak nasıl yapabiliriz? Ama biraz kolay. Rabbimizle konuşmalıyız. Basit. Tabii özel zamanla ayırabiliriz tapınmak ve dua etmek için ama ve o zamanla Rabbe içimize dökebiliriz. Ama her zaman onun bizimle olduğunu bilmeliyiz. Ondan yardımı, hikmeti ve gücü sürekli istemeliyiz. Kutsal kitabı okurken, vaazları dinlerken, ilahileri söylerken, birbirimizden öğrenirken Rab bizimle konuşacak. Rab'in isteğinin ne olduğunu böylece öğreneceğiz. Tabii Rab'e de taat etmeliyiz. Eğer günah işlersek en kısa zamanda tövbe edip günahlarımızı itiraf etmeliyiz. O bizi bağışlayacaktı. Amin. Aynı şekilde Rabbimiz bizi sevdiği için biz birbirimizi de sevmeliyiz. Böyle yaparsak İsa'da yani gerçek asmada kalıp bol bol meyve vereceğiz. Sanki asmanın özü sevgi diye. Ve Tanrı'dan akan sevgi birbirimize akıp meyve veriyor. Bir şey eklemek istiyorum. Bazen kendi özel durumlarımız olduğundan dolayı gelişip başarılı olmayacağımızı düşünürüz. Birkaç keşke söyleyebiliriz. Mesela keşke daha iyi bir işim olsa, daha iyi maaşım olsa, keşke evlensem, keşke ailem Hristiyan olsa, çevrem bana baskı yapmasa, keşke sağlığım daha iyi olsa, daha genç olsam, keşke başka bir yerde, başka bir ülkede yaşasam. O zaman daha verimli, daha başarılı olacağım. Kendi kendimize söyleyebiliriz. Kesinlikle doğal olarak insanlar daha iyi bir ortamda daha başarılı olabilir. Fakat Hristiyan olarak, ruhsal olarak herhangi bir ortamda bulunduğumuzda eğer Rab İsa'da kalırsak ruhsal meyve vereceğiz. Meyvemiz İsa'ya bağlı. Ortamımıza değil. Örneğin Elçi Paulus, Petrus, Silas, Hristiyanlığın başından beri onlarca Hristiyan imanları oldukları için bulundukları hapishanedeyken çok çok verimli oldular. Onlar sayesinde müjde yayılıp İncil'e yazdı. Çok insan İsa'ya imana geldi. Yeni de biz sık sık büyük insanların, ünlü bir kilisenin, liderinin ya da kocaman bir kilisenin verimli olduğunu sanıyoruz. Öyle olabilir. Lakin sadece Tanrı yüreklerimizi görüp meyvelerimizi ölçebilir. Yaşlı, hasta, yoksul bir Hristiyan zor bir durumda olduğu halde eğer Rab'e bütün yüreğiyle güvenirse çok meyve verir. Size gerçek bir örnek anlatacağım. İskoçya'nın adalarından olan Hebrides adalarında 1949'da büyük bir uyanış vardı. 2-3 yıl içinde yüzlerce insan tövbe edip İsa'ya iman ettiler. Bu uyanış için 2 yaşlı kadın dua edip Tanrı'ya yalvarıyordular. Peggy ve kız kardeşi Christine Smith 84 ve 82 yaşındaydı. Peggy kördü ve kardeşi artrit hastalıktan dolayı neredeyse iki büklümdü. Tanrı Peggy'ye bir vahiyle bu uyanışın geleceğini gösterdi. Ve iki kadın gece gündüz Tanrı'ya yakarıp dua ettiler. Onların duaları çok etkiliydi. Çok olağanüstü olaylar oldu. Adalarda Tanrı'yla önceden hiç ilgilenmeyen sakinler birdenbire habersiz kiliselere yaklaşıp toplanıyordu. Sanki Tanrı bir mıknatıs gibi bu imansız insanları çağırıyordu. Çok çok insan imana geldi. Küçük bir köyde oturan 2 yaşlı hasta kadın aracılığıyla Tanrı büyük şeyler yaptı. Bence o zaman bahanemiz kalmadı. Ben İsa'da kalmak istiyorum. Onu daha fazla tanımak istiyorum. Onsuz hiçbir şey yapmak istemiyorum. Rab İsa'da gerçek asmada kalalım, o zaman bol bol meyve vereceğiz. Amen. Şimdi dua edelim. Bence aya kalkalım. Ve tekrar bir slide'a ekranda bakın Graham. Bu şeyler zaman geçirecek, onunla konuşarak, onu dinleyerek, onu severek, ona itaat ederek daha meyve olacaklar. Ben dua edelim. Rab biz sende kalmak istiyoruz. Bize konuş. İlişkimizde engele varsa bize göster. Sevgini daha fazla bilmek istiyoruz Rab. Sevginde kalmak istiyoruz. Sende kalmak istiyoruz. Ve bol bol meyve versin diye dua ediyoruz Rab. Senin yüceliğini için. Amin.